Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Cumanızın mübarek, ömrünüzün bereketli, hanenizin mutlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünkü sohbetimizde İnşaallahurrahman insanlığın risalete, peygamberliğe, peygamberlere olan ihtiyacı, insanlık için peygamberlik müessesesinin zorunlu, vazgeçilmez bir müessese olduğunu vaktimiz ve gücümüz nispetinde anlatmaya gayret edeceğiz. Bir kısmınızca malum olduğu gibi Cenab-ı Allah günümüzden yaklaşık 13.7 milyar sene evvel ilk maddeyi yarattı. Bir ışığı patlatarak kainatın yaratılmasını başlattı. Zaman içerisinde yıldızlar, galaksiler oluştu. Fakat Cenab-ı Allah bunlara ne bir peygamber ne bir kitap gönderdi. Bunlar yaptıklarından da sorumlu değillerdi. Niye değillerdi? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, biz emaneti semavata, dağlara teklif ettik. Korktular, yüklenmediler. Yüklenmekten kaçındılar. Sonra insan olduğuna teklif ettik. O kabul etti. Orada da bir parantez atıyor Cenab-ı Allah. Çünkü o velûmen cehûlâ idi. Bazen zulmeder, cahillik yaptığı da olur dedi. Buradaki emanetin ne olduğuna dair İslam alimlerinin çeşitli görüşleri var. Bir kısmı ve ilk akla geleni Kur'an-ı Kerim olduğunu, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i dağlara, semavata teklif ettiğini, onların kaçındığını, insanın yüklendiğini söylerler. Burada hatırlarsanız, Lev Enzelna diye bildiğimiz Haşr suresinin son ayetlerinde Cenab-ı Allah, biz bu Kur'an'ı dağların başına indirseydik, onu Allah korkusundan paramparça olurken görürdün buyurmakta. Hakikaten Kur'an emanetinin çok ağır bir emanet olduğuna orada da Cenab-ı Allah işaret etmektedir. Ancak bir kısım İslam alimleri de bana göre bundan daha güçlü bir görüş olarak irade-i cüz'iyedir. Emanetten maksat irade-i cüz'iyedir. Yani Cenab-ı Allah, ey semavat ve arzda bulunanlar, benim mahlukatım, yarattıklarım, ben size irade-i cüz'iye vereyim, yaptıklarınızdan sorumlu olmayı mı kabul edersiniz? Yoksa irade cüz'iye de vermeyim, sizi de yaptıklarınızdan sorumlu tutmayayım diye bir teklifte bulunduğunu ve onların da ne irade cüz'iye isteriz ne sorumluluk isteriz dediklerini. Allah-u Teala parantez açıyoruz, Allah-u Teala dilediği zaman dilediği maddeyle konuşur. Kapattık. İnsanoğluna teklif edildiğinde irade cüz'iyem elimde olsun, yaptığım iyiliklerin mükafatını kazanayım, hata eder, kusur işler, günah işlersem de cezasına razıyım diye irade-i cüz'iye ile hareket etmeyi kabullendi. Buradaki emanetten maksat bu. Cenab-ı Allah insanlardan evvel yarattığı meleklerden de emir ve yasaklarını onlara iletmek üzere peygamberler seçmiştir. Ayet-i Kerime'de buna işaret ediliyor. Ama daha sonra irade-i cüz'iye ile dünyaya gelmeyi kabul eden, çamurdan yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'nın ruhumdan ruh üfledim dediği insanoğluna gelince, Cenab-ı Allah ruhundan da ruh üfleyince ona çok değer verdi. Bütün mahlukatın en şereflisi olarak onu ilan etti. Ona meleklerin bile secde etmesini, aç parantez, tazimen üstünlüğünü kabul edecek şekilde baş ve boyun eğmelerini istedi. Sonra da Cenab-ı Allah insan Hazreti Adem ve neslini çok sevdiği için Bunları kendi başlarıyla, nefisleriyle baş başa bırakırsam, dünyalarını da ahiretlerini de mahvederler. Ben bunlara hem peygamber hem kitap göndereyim. Yarattığım bu nimetlere karşı, verdiğim vücut organlarına karşı ve hatta kendilerinin de iki dünyadan mutlu olabilmeleri için neleri istediğimi, neleri de yasakladığımı bildireyim ki bunlar kendi başlarına karar verip dünya ve ahiretlerini yıkacak yanlışları yapmasınlar diye merhameten, rahmeti ilahiyesinden dolayı peygamber ve kitap göndermeye başladı. Ne zaman başladı? İlk insanla başladı. Niye ilk insanla başladı? 100 sene, 200 sene sonra başlasaydı, o zamana kadar yaşayan insanlar, bize peygamber gelmedi, bize kitap gelmedi. Biz Allah'ın bizden ne istediğini, ne istemediğini, nelerden kaçınmamız gerektiğini nereden bilecektik deme hakkına sahip olurlardı. Hatta bu manaya işaret ederek Cenab-ı Allah, biz Resul göndermediğimiz topluluğa hesap sormayız diyor Cenab-ı Allah. Ha buradaki Resul nedir? Bildiğimiz ilk etapta peygamberlerdir ve Allah'ın gönderdiği vahiy kitaplarıdır. Ama bazı alimler de akıl, etraftaki Allah'ın varlığını, birliğini gösteren deliller de Allah'ın elçisidir, ayetidir diyorlar. Bu görüşü az kuvvetli zannetmeyelim. Çünkü kendisine peygamber ve vahiy haberi gelmeyen insanların malum bir tek mesuliyeti var. O da etrafına bakarak beni ve bu etrafımda gördüklerimi yaratan biri var. Bunun adına Allah diyebilir, başka bir şey diyebilir, yaratıcı diyebilir. İlla bildiğimiz lafzayı celali bulma mecburiyeti de yoktur. Bir yaratıcı vardır demekle mükelleftir. Bunu dedikten sonra da ibadet-i taatla veya haramlarla sorumlu da değildir. Çünkü haber gelmemiş. Peygamber aç para gelmemiş. Peygamber olarak ne gelmiş? Akıl gelmiş. Akıl da ancak yaratıcının varlığını bulmaya yarar. Ondan sonraki ahkamı bilmeye yaramaz. Namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, içki niye, haram olan nedir, mekruh olan nedir bunları bilmeye yaramaz. Tekrar dönüyoruz. Allah-u Teala merhametinden dolayı insanlara peygamber göndermeye başladı. Kimsenin mazereti kalmasın diye de ilk insanı ilk peygamber olarak görevlendirdi. Ondan sonra insanlar zaman zaman yoldan çıktılar. Allah-u Teala'nın koyduğu kuralları önce ihmal etmeye, sonra da bilerek terk etmeye başladılar. Cenab-ı Allah yeni peygamber, yeni kitap gönderdi. Bazen de peygamber gönderip yeni bir kitap göndermeden daha önceki kitapla amel etmesini, daha önceki kitabı ümmetine tebliğ etmesini emretti. Burada Cenab-ı Allah niçin bunu tercih etti? Akla gelebilen bir soru. Niye peygamber göndermeyi tercih etti? Evvela şunu düşünelim. Emir ve yasaklarını insanlara bildirmek istiyor ki buna göre hareket etsinler, dünyada da rahat etsinler, ahirette de cennete hak etsinler. Allah burada parantezi büyük açıyorum. Allah-u Teala neyi emretmişse bizim ya dünyamıza ya ahiretimize faydalıdır. Allah-u Teala ve Efendimiz neyi yasaklamışsa ya dünyamıza ya ahiretimize zararlıdır. Bunları Allah-u Teala bildirecek. Emir ve nehilerini, istediklerini istemediklerini bildirecek ki insanoğlu ona göre hareket etsin. Bunun iki şıkkı, iki yolu olabilirdi. Birisi bütün insanlara birebir hitap ederek Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hatice, Betül şöyle şöyle yapın diye bütün insanlara hitap etmesi gerekirdi. Ya da içlerinden seçtiği, peygamber olarak görevlendirdiği birine vahyi gönderip diğer insanlara onu anlatmasını istemesi gerekirdi. Makul olan, mantıklı olan, Cenab-ı Allah'ın azametine de yakışan bir kişiyi seçip göndermesi, onun koyduğu kurallar terk edilince yeni kişiyi seçip, onun kurallar terk edilince yeni kişiyi seçip göndermesi daha makul ve mantıklı olanıydı ve Cenab-ı Allah da bunu yaptı. Bir genç bana demişti, niye Allah peygambere gönderiyor, her birimizden konuşsaydı. Ben ona dedim ki, sen cumhurbaşkanı olsan 86 milyon Türk evladına, vatan evladına, Türk, Kürt, Laz, Şerkes hepsine Ankara'dan bir emir göndermek isteseydin, 86 milyona ayrı ayrı mı telefon ederdin? 86 milyona ayrı ayrı mı mesaj çekerdin? Yoksa 81 tane vilayetten valilere, hatta o 81'e geçmeden İçişleri Bakanlığı'na emredip bütün Türkiye'ye bunu talim ettiği diye o emri bakana verip valilere, valilerden kaymakamlara ve vatandaşa ulaşmasını mı tercih edersin deyince sustu çocuk. Çünkü bu makul, öbürü iki türlü makul değil. Cenab-ı Allah'ın bütün insanlarla muhatap olması akıl dışı. Onun azametine de yakışmayacak bir şey. İkincisi, her bir insanla ayrı konuşsaydı, o gelen emri her bir insan nasıl değerlendirecekti? Kim ne anlayacaktı? Allah bana şöyle dedi, Allah bana böyle dedi, bana da şöyle dedi. Aslında aynı şeyi söylediğini kabul edelim. Değerlendirmeler farklı olacaktı. Bakın, Efendimiz'e geldi. Efendimiz vahyi tebliğ etti. Sahabe-i kiram zor durumda kaldığında geldiler. Ya Resulallah şunu nasıl yapacağız? Bak duydukları halde namazı kılın ama nasıl kılacağız? Orucu tutun ama nasıl tutacağız? Haccı yapın ama nasıl yapacağız diye ona gelip sordular. Her bir insana Allah-u Teala ayrı ayrı emir ve yasakları gönderseydi herkesin anlayışı, kabulü, kavraması birbirinden farklı olacağı için disiplin, birlik, beraberlik, huzur reçetesi bulunamayacak. Herkes kafasına göre din yaşamaya çalışacaktı. Bunun için Allah-u Teala bir tek peygamber seçti ve ona gönderdiği emirleri bütün insanlara tebliğ etmesini emretti. Bu peygamberlik müessesesi bazen bir kavme, bazen bir millete, bazen de bütün dünyaya hitap etmek üzere olarak çeşitlendirildi. Ulul azim dediğimiz peygamberler, Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün dünyaya hitap etmek üzere gönderilen peygamberlerdir. Diğer, Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 kesin, 3'üyle ilave edersek 28 peygamber. Hadis-i şeriflerde geçen 224 bin peygamberin nerede, kime, hangi millete, hangi kavme nasıl gönderildiklerini biz bilemiyoruz. Ama biz ne diyoruz? İcmali iman dediğimiz, imanın toplu kabulü şeklindeki inancımızı söylerken, Cenab-ı Allah Hazreti Adem'den Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar, her ne kadar peygamberan-ı izam gönderdiyse, her ne kadar vahiy gönderdiyse, ben onların cümlesine inandım, iman getirdim. Bu itikattan dönmeye de asla ve katla ihtimalim yoktur diye toptan inanıyoruz. Sayıları tam bilmek mecburiyetinde de değiliz, bize sorulmayacak ama çok peygamber gönderildiğini biliyoruz. Bunun için peygamberlik müessesesi sadece bizim ezbere sayabildiğimiz peygamberlerden ibaret değil. Cenab-ı Allah dünyanın çeşitli yerlerine, tarihin çeşitli bölümlerinde çok peygamber göndermiştir. Onlardan bir kısmı unutulmuş, bir kısmının koyduğu yol değiştirilerek yanlışlığa, parantez içi, dalalete götürülmüş. Bunlar ayrı ayrı olaylardır ama Cenab-ı Allah çok peygamber, çok kitap göndermiş. Efendim, peygamberlik müessesesi deyince bizim itikadımız nedir Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak? İlk insan Hazreti Adem. Aynı zamanda ilk peygamber. Şimdi efendim, gündemde böyle bir madde yokken, milletin böyle bir derdi yokken, Adem'in de babası var mıydı, yok muydu? Kur'an'da belirtilen Adem ilk Adem midir yoksa daha sonra gelmiş bir Adem midir? Birçok Adem'i Allah yarattı da insanlar o çok Ademlerin soyundan mı türedi diye gereksiz, lüzumsuz, dünyada ve ahirette karşımıza çıkmayacak konularla milletin gençliği meşgul edildi. insanlar meşgul edildi. Bunu bir ilim kılıfıyla saatlerce takdim edenler, ekranları maalesef işgal edenler oldu. Halbuki itikadi konuların tartışılmasında fayda da yok. Bizim karşımıza dünyada ve ahirette de çıkmayacak. Hazreti Adem'den önce Adem var mıydı? Ben kesinlikle olmadığına inanıyorum. Öğrenmeye de ihtiyaç duymuyorum. Cenab-ı Allah biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık diyor. Mesele bitti. Efendim bir başkası çıkıyor. Hazreti Adem'in boyu ne kadardı? Kaç sene yaşadı? Ne yapacaksın evladım? Ne işine yarayacak bu senin? Şu beş vakit namazı bir öğren. Namazın neresinde hangi duayı, hangi sureyi okuyacağını bir öğren. Namaz dışında okumanda sevap olan Yasinleri, Tebarikeleri, Ammeleri bir öğren. Yok, işin ciddi ve biraz yük getirici tarafını bir tarafa bırakıp efendim bizimle doğrudan ilgisi olmayan, karşımıza çıkmayacağımız konuları tartışmayı zamanımızın insanları bir maharet zannetti. Benim tırnak içi söyleyeceğimi kabul buyurunuz. Günümüz insanı tartışma kolik oldu. Varsa bir konu tartışalım, yoksa bir tartışılacak konu ortaya atalım, onu tartışalım. Aklıma gelen misali verip hemen parantezi kapatacağım. Rahmetli Turgut Özal vefat etti. Aradan seneler geçti. Daha önce ona bir suikast tertip edilmişti malumunuz. Kurşun atıldı da mikrofona takıldı. Sonra parmağına takıldı. Efendim mikrofona önce takılıp parmağına mı gitti yoksa parmağına mı gitti, doğrudan mı gitti, vücuda isabet mi etmedi? Haydi ya Turgut Özal rahmetlik vefat etmiş, gitmiş. Bu suikastın vakti bitmiş, geçmiş. Ha öldürüldü mü öldü mü diye tartışılabilir, ona ben bir şey demiyorum. Kurşun ne yaptı? Şimdi 10-20 sene önceki bir olaya dönülüp şöyle miydi böyle miydi diye tartışılıyor. İnsanlarla bir tartışma modası, lüksü başladı. Ben bunu kapattım. İtikadi konular tartışılmaz. İmani konular tartışılmaz. İbadetlerin hikmeti aranır, varlığı, yokluğu ve miktarını ve şeklini değiştirme tartışmaya gelmez. Kutsiyetleri, kutsalları sorgulamak doğru değildir. Ama kutsallar ve mukaddesler hakkında öğrenebilmek için sormak caizdir. Sormakla sorgulamanın birbirinden çok farklı olduğunu defalarca ben sohbetlerde arz ettiğime inanıyorum. Sizlerden de hatırlayanlar çıkacaktır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizim ehl-i sünnet vel cemaat olan itikadımıza göre ki tartışmaya açık değil diye noktalıyorum. Vahyi ikiye ayırdı. Vahiy gizli fısıltı, gizli konuşma, bir haber verme manasına gelir. Efendimiz'e ve diğer peygamberlere vahyin gelişinin 6 tane çeşidi de vardır. Şimdi ben onlara girmeyeceğim, detay olmasın, ana konuyu kaybetmeyelim diye. Fakat asıl olarak ikiye ayrılır vahiy. Vahyi metlu, vahyi gayri metlu. Ne demek hocam? Kur'an'a girecek olan vahiy, metne dahil olup namazda ayakta okunacak vahiy, namazda otururken veya kıraat bölümlerinin dışında veya namazın dışında okunacak vahyi gayrimetlu. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın Kur'an ayeti olarak zikredilmesini istediği vahye vahyi metlu diyoruz. Efendimiz'e geldikçe Kur'an'ın da nereye yazılacağını Cebrail aleyhisselam bildiriyordu. Onun dışında Efendimiz'e vahyediyor. Bunu Kur'an'da zikredilmesin bu. Bu senin hadislerin olarak nakledilsin. Parantez açıyoruz. Peygamberimizin sözleri, yaptıkları, yanında yapıldığı halde sükut etmesine biz sünnet diyoruz. Bu sünnetler, o bir kısım iyilikler de sünnetler vasıtasıyla kullarıma ulaşsın dedi. Oradaki hikmet şu. Hemen bir parantez daha geriye dönerek açayım. Allah-u Teala'nın açık hüküm beyan etmediği noktalarda peygamberin de farz hükümler koyma yetkisi vardır. Allah-u Teala'nın açık hüküm beyan etmediği noktalarda peygamberimizin haram kılma yetkisi de vardır. Bu tartışmaya açık değildir. Ancak Efendimiz vahyinin bir kısmı, vahyi gayrimetluğun, kendisine Kur'an dışında gönderilen vahyin haccın nasıl yapılacağını göstermiş. Namazın nasıl kılınacağını Cebrail aleyhisselam ona öğretmiş, o da bize öğretmiş. Bunlar bağlayıcı ve farziyeti sünnet ile kurulmuş, sabit. Farziyeti sünnet ile sabit olan hükümlerdir. Bir de kendi hükmü sünnet. Farz değil, vacip değil, sünnet. Bunlar güzel davranışlardır. İşte nafile oruç tutmak, nafile namaz kılmak, hatta farz namazların önünde sonunda kılınan sünnen-i meratip dediğimiz sünnetler, bunlar farz ve vacip değil. Bunların hükmü nedir değerli dinleyenlerimiz? Yapana sevap var, yapmayana günah yok. Sadece yapan peygamberin şefaatine nail olma hak ve imkanını artırır. Terk eden peygamberin şefaatine nail olma şans ve imkanını azaltır. Ama farzlar öyle değil. Buradan dolayı Cenab-ı Allah kullarımın yükü artmasın diye tırnak kesmek sünnet. Bir eve, bir müesseseye sağ ayakla girmek sünnet. Bunları eğer ayet olarak gönderseydi de bütün insanlara tebliğ etmesini isteseydi her birini yapmak bize farz olacak ve onları terk edince de hesaba çekilecektik, cezaya çarptırılacaktık. Cenab-ı Allah'ın merhametinden dolayı bazı vahiyleri peygambere sünnet olarak göndermiş, o da bize tebliğ etmiş. Sonra da peygamberi bütün yönleriyle takip etmemiz için لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Peygamberi ben size sadece postacı olarak göndermedim. Onun hayatı sizin için bir örnektir. Hem de en güzel örnektir. Hayatınızın tamamını onun hayatına aynen uygulamanızı istiyorum. Yapanlardan memnun olacağım. Ama sünnet olarak kalan hükümleri yapmayanlardan hesap sormayacağım demiş. Bunun için de peygamberlere gönderilen vahyi gayri metluğu biz Allah'ın bize olan bir merhameti olarak görüyoruz. Yükümüzü hafifletmek olarak görüyoruz. Ayrıca Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gönderdiği bütün peygamberlerin peygamberliklerini ispat edebilmeleri için onlara mucizeler nasip etmiş. Dikkat lütfediniz. Mucizeler peygamberler eliyle gösterilir. Mucize gösteremeyenin peygamberliğine kimse inanmaz. Ancak mucizeyi yaratan peygamberler değildir. Yaratan yine Cenab-ı Allah'tır. Ama madem ki Hazreti İsa eliyle yarattı, niye Mehmet Hasan Hüseyin eliyle yaratmadı da onun eliyle yarattı? Demek ki bu peygamber. Efendimiz eliyle yarattı, Miraç'a çıkardı, bana yardımcı olun, göğsünü yardı. Mucizelerin çoğunu biliyorsunuz. Niye öyle oldu? Peygamberliğini ispat etsin diye. İnanmayanlar inansın, inananların imanı güçlensin diye. Ayrıca da mühim parantezimizi biliyorsunuz. İnsanlara gelecekte yapabilecekleri işleri işaret etmek, yol göstermek, ufuk açmak için Cenab-ı Allah mucizeler nasip etti. Gönderdiği peygamberlerin tebliğlerine yekün olarak veya çoğunluk olarak terk eden eski ümmetleri Cenab-ı Allah helak etti. Bize de bunu Kur'an-ı Kerim'de haber verdi. Niye verdi? Siz bunları yapmayın. Hocam son zamanda yapmadığımız günah kalmadı da helak olmadık. Burada iki şık var. Birisi, helak olmadık, yere batmadık, başımıza taş yağmadı ama cezasız mı kaldık? Küresel ısınma, iklim değişikliği, geçimlerdeki sıkıntı, evlatlardaki huzursuzluk, aile içerisindeki didişme, çekişme, yaptığımız günahların bize verilen cezası olamaz mı? İnsanlık kendine gelse, Allah'ın lütfettiği nimetleri silahlara yatırmasa, ziraata, ticarete, sanayiye, hayvancılığa yatırsa, dünya cennetin şubesi olacak. Bir kısım insanlar daha fazla para kazanmak için milletin gıdasıyla, yiyecekleriyle oynamasa, insanlık rahat edecek. Bütün bu hırs ve ölçüsüz davranışlar bizim günahlarımıza karşı Allah-u Teala'nın bizim karşımıza çıkardığı cezalar olarak da düşünülmelidir. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Denizde ve karada insanların elleriyle yaptıkları şeylerden dolayı fesat yayıldı, ortaya çıktı. Dünya çekilmez hale geldi. Dünyanın çivisi çıktı diye defalarca söylemişimdir. Efendim, peygamberlere mucizeler nasip etti. Gönderdiği emirleri topyekün terk edenlere helak etti. Bize de değişik cezalar, ikazlar gönderiyor. Zaman zaman gönderdiği peygamberlerden zelle dediğimiz ufak tefek hataların meydana gelmesine Cenab-ı Allah izin verdi. Buradaki izinin iki büyük hikmeti var. Birisi, sakın ola peygamberi Allah zannetmeyin, Allah'ın ortağı zannetmeyin, yedek ilah zannetmeyin diye onların da insan olduğunu, yanılabileceğini bize göstermek istedi. İkinci hikmet de yanıldığında ne yapacağını da bize göstererek biz de yanıldığımızda ne yapacağımızı bize göstermiş oldu. Namazda sehiv secdeye gerektiren bir hata yaptığımızda sehiv secde yapıyoruz. Niye? Efendimiz de zaman zaman sehvetti, insan olduğu için unuttu, sehiv secdesi yaptı. Bir defasında Hane-i Saadet'ten geldi, mihraba geçti, namazı kıldırırken selam verip hemen tekrar döndü Hane-i Saadet'e, tekrar mihraba geldi. Saçından da sular dökülüyordu diyor sahabiler. Hayrola ya Resulallah, ne oldu? Gusletmem gerektiği halde unutarak gelmişim dedi. Bir, insan olduğunu, beşer olduğunu gösterdi. Ene beşerun mislukum yuha ileyye. Ben de sizin gibi insanım ama bana vahiy geliyor dedi. İkincisi, biz de böyle bir şeyle yanılır da namaza başlarsak ne yapacağımızı bize öğretmiş oldu. Bunun için peygamberlerin zellelerinde de büyük hikmetler var. Efendim, biz son peygamberin ümmetiyiz. Sadece ona inansak yetmez mi? Hayır. Bütün peygamberlere inanacağız. Çünkü müminlerin la nuferriku beyne ahadin min rusuli. Peygamberler arasını şuna inanırım da buna inanmam diye ayırmazlar diyor Cenab-ı Allah. Sonra bütün peygamberleri kabul etmenin bize getireceği yeni bir yük yok ki. Efendimiz'i kabul ettiğimiz, inandığımız zaman namaz neyse, oruç neyse, hac neyse, vazifeler neyse o. Bütün peygamberleri de kabul ettiğimizde yine o. Ama insanlık tarihine ışık tutan peygamberlerin hayatlarını Kur'an'da dinleyerek, İslam tarihinde dinleyerek kendi hayatımıza da bir yön vermemize vesile oluyor. Allah-u Teala'nın insanlığı ihmal etmediği, sadece son insanları, son ümmeti düşünmekle kalmadığını da bize Cenab-ı Allah bu vesileyle öğretmiş oluyor. Buradaki la nuferriku beyne ahadin min rusuli, bütün peygamberleri birbirinden ayırmayız. Yani darağın dişi gibi hepsi birbirine eşit manasında değil. Bazılarını bazılarından üstün kıldık diyor Cenab-ı Allah. Peki o ayeti nasıl anlayacağız hocam? Bazısına inanırız, bazısına inanmayız diye bir ayrım yapmazlar diyor. Bunu böyle anlayacağız. İnanıp inanmamakta ayrım yapmayacağız ama hepsinin eşit olmadığını bileceğiz. Çünkü bazılarını nebi olarak göndermiş, bazılarını rasul olarak göndermiş. Rasul, peygamberlikle beraber kendisine kitap verilen kişiye deniliyor. Nebi, bir önceki peygamberle hükmetmek üzere görevlendirilen peygamberlere deniliyor. Peygamberimiz son peygamber, kitabımız son kitap. Niye? Cenab-ı Allah böyle uygun görmüş. Nitekim Efendimiz'den zamanımıza kadar 1400 küsür sene geçmiş. Ben de peygamberim diye ilana ortaya çıkan kimse çıkmamış. Çünkü çıksa mucize isteyecekler. Mucizesiz peygamber olmaz. Mucize göstermek de insanın kendi elinde değil. Son peygamber. Ben artık dininizi tamamladım, ikmal ettim. Peygamber olarak da size örnek olacak, kıyamete kadar örnek olacak bir peygambere Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdim. Öyleyse siz hakikaten insanca yaşamayı istiyorsanız, bunda samimiyseniz, yaratan Allah'ın sizden ne istediğini, neleri yasakladığını bilip, emrettiklerini yapıp yasaklarından kaçınma konusunda samimiyseniz, yeni kitap, yeni peygamber aramanıza da istemenize de gerek yok demiş. Son kitabın da muhafazasını Cenab-ı Allah üzerine almış. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz demiş. Önceki kitapların muhafazasını üzerine almamış, insanlar tahrif etmişler. Niye almamış? İlahi programda ileride gelecek başka kitap ve peygamber olduğu için önceki bir kitapta tahrifat, değiştirme yapılırsa Cenab-ı Allah sonra göndereceği bir kitap ve peygamberle onları düzeltecek. Ama son kitap gelmiş. Onda bir değişiklik olmaya kalkarsa artık düzeltecek başka kitap gelmeyecek. Öyleyse onun muhafazasını ben üzerime alıyorum. Kıyamete kadar baki olacak demiş. Elhamdülillah indiği günden bize kadar hiçbir şeyi değişmeden gelmiş. Kıyamete kadar da devam edecek. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar gönderilen bütün peygamberlerin ortak sıfatları vardır. Sıdk, doğru sözlülük. İsmet, günah işlememek demiyorum, dikkat edin. Günah işlemekten Allah tarafından muhafaza altına alınmak. Tebliğ, Allah'tan gelen vahyi ilave ve çıkarma yapmaksızın insanlara iletmek. Fetanet, akıllılık. Bütün peygamberlerin ortak sıfatlarından biri akıllılık. Bazıları peygamberimizi çok akıllı ilan ederek görevini yaptığını zannediyor. Peygamber olduğunu kabul etmiyorum ama çok akıllı insanmış. Bu onu övmek değil, onu anlamamaktır. Bir de emanet. Emanet iki türlü. Birisi vücudumuzda bize emanet, evladımızda bize emanet, dünya ve malları da bize emanet. İki, Efendimiz emin bir kişi olduğu için diğer peygamberler de kendilerine emanet bırakılanlara ihanet etmemiştir. Üçüncüsü de Allah'ın gönderdiği vahiy onlara verilmiş bir emanettir. Onların hiçbiri emanete ihanet etmemişlerdir şeklinde anlıyoruz. Bugünkü sohbetimizde insanlığın peygamberlere olan ihtiyacından ve peygamberlerin bir kısım özelliklerinden, vazifelerinden bahsetmeye çalıştık. Cenab-ı Allah anlamamızı, anladığımızı, uygulamamızı, uyguladıklarımızda ihlaslı olmamızı nasip eylesin diyor ve hepinize hayırlı cumalar diliyor. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.